Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Ve Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz ve bu haftada bakalım maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarında neler var, hep beraber görelim. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere 13. asrın en büyük macera peresti ve en büyük seyyahı sayılan Marco Polo'nun seyahat hatıralarından bahsedeceğiz. Marco Polo Venediklidir değerli dinleyiciler, 1254 yılında doğmuştur. Babası Niccolo Polo da vaktiyle Orta Asya'ya ve Doğu'ya yaptığı seyahatlerle şöhret kazanmıştı. Niccolo'nun kardeşi Matteo da beraber onlar seyahat etmişti ve bu seyahatler sırasında Asya'yı baştan başa geçmişler, Çin'e varmışlardı. O sırada bu memleketten başka Türkistan, Moğolistan, Çin, Hindi ve Tibet'i de Çin'e alıyordu bu Moğol İmparatorluğu. Ve Moğol İmparatorluğu'nun hükümdarı Cengiz Han'ın küçük oğlu Tuluy Han'ın dördüncü oğlu olan Kubilay Han'dı. Niccolo Polo onunla görüşmüştü. Kubilay Han okumuş yazmış, kültürlü bir hükümdardı. İmparatorluğunun merkezi saydığı Çin ülkesini o devrin en ileri bir ilim ve kültür merkezi haline getirmek arzusundaydı. Yuan Hanedanı denir bu hanedana, yani Cengiz Han'ın soyu uzun yıllar Çin'de imparatorluk yapmışlardır. Yuan yani göçebe demektir, Yuan Hanedanı. Çince Yuan göçebe demektir. Bir de Çinlilerin Yuan Yuan dedikleri bir Moğol topluluğu vardı. Yuan Yuanlar daha sonra Çinlilerin elinden kaçarak Kafkasya'ya sığınmışlardır ve bugünkü Çeçenleri meydana getirmişlerdir. Çeçen kelimesi Juan Juan'dan bozmadır. Nitekim Çeçenler kendilerine Nohçi derler. Juan Juan demezler. Juan Juan onlara başkalarının verdiği isimdir, yani Çeçen. Neyse, biz gene Çin'e dönelim. O zamanlar adı Pekin'deydi, Han Balık'tı. Yani hükümdar şehri manası. Balık şehir demektir. Han Balık hükümdar şehri demektir. Şimdiki adı Peking. Yani Peiping kuzey şehri demek. O zaman bu şehirde Asya'da ne kadar bilgin, fikir adamı, sanat adamı varsa toplamıştı. Bunların çoğu ise bir Türk kabilesi olan Uygurlardan geliyordu. Uygur orijinli kimselerdi. Çünkü Uygurlar Asya'nın en medeni topluluğu, en medeni halkıydı değerli dinleyiciler. En evvel yerleşik hayata geçmiş, yazıyı en evvel kullanmış ve aralarından çok büyük alimler çıkmış bir topluluktur Uygur. Bugün Çin'in batısında Çin tarafından işgal edilmiş olan Çince Sinkiyang, bizim Sincan dediğimiz Doğu Türkistan'da yaşayan, Kaşgar, Urumç havarisinde yaşayan kalabalık bir Türk topluluğudur Uygurlar. Kubilay Han'ın maiyetinde tıpkı dedesi Cengiz Han'ın olduğu gibi her dine mensup kimseler, bu arada Hristiyan bilginler de vardı. Kubilay Han Budist'ti. Kubilay Han bu Hristiyanlar vasıtasıyla Hristiyanlığın ne olduğunu öğrenmişti ve bu dini beğenmişti. Tebasının putperest Asya dinlerini terk ederek Hristiyanlığa girmelerini istiyordu. Bu yüzden kendisi de Hristiyan olmuştu ve Hristiyan ülkelerinden gelen bu iki turisti, yani Niccolo Polo ile Matteo Polo'yu gayet iyi karşıladı. Onlarla görüşerek dinleri, görenek ve gelenekleri, günlük hayatları hakkında birçok şeyler sordu. Aldığı cevaplar kendisini oldukça aydınlattı ve onların kalkıp geldikleri uzak karaların ve suların çok ötesindeki ülkede, Asya'ya nazaran tamamen ayrı ve bazı yönlerden de daha ileri bir medeniyetin mevcut olduğunu anladı. Nihayet çok ikram ve iltifatlarda bulunduğu misafirlerinin geri dönüşünü fırsat bilerek onlar vasıtasıyla Katolik Hristiyan dünyasının en büyük ruhani reisi olan Papa'ya bir mektup yolladı ve Tebas'ına Hristiyan dinini öğretmek üzere birkaç papaz göndermesini Papa'dan rica etti. Nicolo ve Matteo Polo kardeşler uzun bir seyahatten sonra memleketlerine döndüler ve Kubilay Han'ın mektubunu Papa'ya takdim ettiler. Papa, Han'a yazdığı cevapla beraber iki papazı Hambalık şehrine ulaştırmalarını yine bu iki Venedikli kardeşten istedi. Esasen onların kılavuzluğu olmadan bir Avrupalının Kubilay Han'ın sarayına varabilmesi hemen hemen imkansızdı. Polo kardeşler Papa'nın bu arzusunu kabul ederek yola çıktılar. Lakin bu sefer yanlarında o sırada henüz 17 yaşlarında bulunan Marco Polo da vardı, yani Nicolo Polo'nun oğlu. Marco Polo küçük yaşlardan beri babasının ve amcasının seyahat maceralarını dinleyerek büyümüştü. Bu sebeple daha çocukluk çağından beri içinde büyük bir maceraya atılmak, uzak meçhul ülkelere gitmek hevesi, arzusu uyanmıştı. Babasının Asya'dan son dönüşünde anlattığı egzotik alem onu adeta büyülemişti. Onların aynı uzak ve esrarengiz ülkelere gideceklerini haber alınca kendisini de beraber götürmeleri için şiddetle ısrar etmeye başladı. Babası evvela yaşının küçüklüğünü ileri sürerek bu arzusunu yerine getirmek istemedi ama Marco o kadar diretti ki sonunda arzusunu kabul etmek zorunda kaldı. Oğlunda sezdiği büyük hevesi kırmayı ve onu mahzun etmeyi doğru bulmadı. O sıralarda değerli dinleyiciler, Venedik'in en parlak ve en şaşalı devirleri yaşanıyordu. Bütün Akdeniz ticareti onların elindeydi. Uzak Doğu ticaretine de hakim idiler. O hakim olmaya çalışıyorlardı en azından. Orta Asya'dan kıymetli eşyalar yüklü kervanlar İran'dan ve Anadolu'dan geçip Ege ve Akdeniz limanlarına geliyordu. Bu limanlarda bulunan Venedikli tüccarlar Avrupa pazarlarına göre çok ucuz olan bu malları alırlar. Yine Venedik gemileriyle Orta ve Batı Akdeniz limanlarına taşır büyük kazançlar elde ederlerdi. Venedik bu sebeple çok zenginleşmişti. Hatta bu vaziyet Akdeniz'in öbür gemici milletlerinin hasetini, rekabetini çektiği için aralarında harpler de eksik olmazdı. Bu rekabet davasının başında Cenova, Cenevizliler bulunurdu. Esasen birçok Venediklinin uzak memleketlere gitmesi ve yeni imkanlar araması bu ticari üstünlüğü elde tutmak içindi. İşte nitekim Polo kardeşlerin uzak doğu seferleri de aynı sebebe dayanıyordu. Seyyahlar 1271 senesinde Venedik'ten ayrıldı değerli dinleyiciler. Uzun ve zahmetli bir seyahatten sonra Asya'yı baştan başa geçerek Çin'e vardı. Kubilay Han misafirlerini Hambalık şehrindeki etrafı yüksek duvarlarla çevrili, muhteşem ve mükellef sarayında kabul etti. Onların geri dönüşünden ve Papa'nın bir mektubuyla iki papaz getirmelerinden son derece memnun kalmıştı. İki kardeş, Pololar, Çince ve Moğolcayı daha evvel öğrenmişlerdi. Bunların tercümanlığıyla papazlarla uzun uzun görüştü imparator. Bu arada genç Marco da dikkatini çekmişti. Babası vasıtasıyla onunla da konuştu. Bu çocuğun sorduklarına verdiği zekice cevaplar yüzünden kalbinde ona karşı bir meyil uyandı. Aradan geçen günler zarfında bu meyil sevgiye dönüştü. Ve Marco Polo ise geçen bu müddet zarfında bu garip ve esrarlı memleketin dilini öğrenmeye bütün gücüyle çalıştı. Esasen dil öğrenmeye çok kabiliyeti vardı. Nitekim bir müddet sonra Han ile doğrudan doğruya konuşmaya muvaffak olabildi. Kubilay Han asıl bundan sonra onun ne kadar zeki ve kabiliyetli bir genç olduğunu anladı. Ondan pek çok faydalanabileceğini sezdiği için babası ve amcası geri dönecekleri zaman genç Polo'yu bir müddet için onun yanında bırakmalarını rica etti. Marco da buna can atıyordu zaten. Bu yüzden mesele kolayca halledildi. İşte değerli dinleyiciler, Marco Polo'nun büyük macerası böylece başlıyor. Marco Polo bu tarihten itibaren 17 yılı Han'ın yanında olmak üzere tam 24 yıl Asya'da kaldı. Kubilay Han her sene geniş ülkesinin en uzak köşelerine kadar heyetler yollardı. Bundan maksat tebaasının ne halde olduğunu anlamaktı. Büyük Asya memleketleri çok zaman hastalık, su baskını, çekirge hücumu, kıtlık cinsinden felaketlere uğrardı ve halk bu yüzden ızdırap, açlık ve sefalete düşerdi. Han bütün bu olayları haber almak ve halkına yardım etmek isterdi. İşte böyle zamanlarda Marco Polo'nun şahsında hem büyük bir yardımcı hem de değerli bir müşavir bulurdu. Bunun için çok zaman heyetleri onun riyasetinde gönderirdi. Marco Polo bu sayede Moğolistan'ı, Türkistan'ı, Çin Hindini ve Tibet'i dolaştı. Sonra Kubilay Han'ın emriyle imparatorluk sınırı dışındaki memleketlere, mesela Japonya'ya, Sumatra'ya, Bengal körfezindeki adalara ve Asya'nın en hücra köşelerine kadar gitti. Birçok diller öğrendi, değişik milletler tanıdı ve Avrupalılar tarafından görülmemiş şeyleri gördü. Nihayet 24 yıl sonra kalbinde yeniden vatan hasreti uyandı ve Asya'dan hareket edip memleketine döndü. Giderken İran, Maveraünnehir, Tibet, Moğolistan yoluyla Çin'e ulaşmıştı ve Anadolu'dan geçmişti tabii. Dönerken Güney Asya yoluyla İran'a, oradan da İstanbul üzerinden 1295 yılında Venedik'e vardı. Ve halkın büyük gösterileri arasında evinin kapısını çaldı. Buradan ayrılırken 17 yaşında bir çocuktu. Şimdi ise 41 yaşında olgun bir adamdı. Marco Polo, hemşerilerine ve vatandaşlarına bütün maceralarını anlattı. Lakin naklettiği şeyler o kadar olağanüstüydü ki kimse bunlara inanmak istemiyordu. Eğer yanında Asya ülkelerinde giydiği elbiseler, görülmemiş derecede kıymetli taşlar ve muazzam bir servet bulunmasaydı, onun o uzak memleketlere gitmiş olduğuna kimse inanmayacaktı. Değerli dinleyiciler, ertesi yıl 1296 yılında Venedik ile Cenevis hükümeti arasında bir harp çıktı. Marco Polo bu münasebette kendi kesesinden bir armada donattı. Asya'dan getirdiği büyük servet buna müsaitti. Lakin talihi bu sefer yar olmadı. Venedik yenildi ve uzak ülkelerin büyük seyyahı düşman eline esir düştü. Bu esaret sırasında Rusticio de Piso adında bir yazarla tanıştı. Maceralarının bir kısmını ona da anlatınca, yazar bunları kaleme alıp bir kitap haline getirmeyi teklif etti. Bunun üzerine Marco Polo anlattı, Rusticio yazdı. Böylece de sonradan Marco Polo'nun kitabı diye şöhret bulan o eser meydana geldi. Esaretten kurtulduktan sonra, 2 sene sonra, namlı seyyah Venedik Büyük Meclisi'nin azalığına seçildi. Ve 1323 yılında 69 yaşında bulunduğu halde vefat edene kadar bu vazifede kaldı. Bu sırada seyahat maceralarını bir daha yazdırdı ki bu ikinci eser birincisinden daha mükemmeldir. Marco Polo kitabında uzun mesafeleri aşarak Kubilay Han'ın sarayına nasıl vardıklarını, orada nasıl karşılandıklarını, kendisinin Han tarafından ne surette müşavir seçildiğini, efendim Çin'den başka Kubilay Han'ın emriyle dolaştığı öbür Asya memleketlerinde gördüğünü, duyduğunu, her şeyi anlatmıştır. Üstelik bu memleketler hakkında hem coğrafya bakımından hem de orada yaşayan halkın gelenek, görenek, adet ve günlük hayatları bakımından da teferruatlı malumat veriyor. Onun anlattıklarını devrinde hemen hiç kimsenin inanmak istemeyişine sebep bunların inanılmayacak kadar garip ve duyulmamış şeyler olması, üstelik de o sırada uzak memleketten gelmiş olanların birçok uydurma hikayeler anlatmalarının moda haline gelmiş olmasıydı. Çünkü yalnız kendilerinin görüp tanıdıkları bu yerler hakkında anlatacaklarını yalanlayacak kimse yoktu. Bunun için de hakikati kendi hayalleriyle, gördüklerini görmek istedikleriyle rahatça karıştırıp söyleyebiliyorlardı. Esasen fevkalade şeyler anlatmayacak olduktan sonra meçhul memleketleri gidip dönmenin ne faydası olabilirdi? değerli dinleyiciler, bu düşünceler Marco Polo'yu kitabı tatlı tatlı hatta heyecanla okunduğu halde halk nazarında bir palavracı mevkine düşürdü. Fakat sonradan ilim, fen ve keşifler ilerledikçe onun doğru söylediği anlaşıldı. Ne yazık ki bu hakikat meydana çıktığı zaman hem o hem de onu tanıyanlar bu dünyadan çoktan göçmüş bulunuyorlardı. Mesela Büyük Seyyah kitabının bir yerinde şöyle diyor. Yolculuğum sırasında Gürcistan'ın kuzeybatısında bir memlekete vardım ve orada garip bir şeye şahit oldum. Büyük bir kaynaktan bir yağ çıkıyordu. Lakin bu yağ yenilir cinsten değildi, yakmaya yarıyordu. Halk çok uzaklardan gelerek bu yağdan alıyor, aydınlık ve ısı sağlamak için kullanıyordu. Bunu kovalarla taşıyıp evlerine götürüyorlardı. İşte değerli dinleyiciler, Marco Polo bunu naklettiği zaman hiç kimse topraktan böyle bir yağın kaynayıp çıkacağına inanmadı. Bugün biz Marco Polo'nun bahsettiği bu maddenin ham petrol olduğunu kolaylıkla anlıyoruz. Halbuki Orta Çağ Avrupası bilginlerinden en ileri görüşlüleri bile bu iddiayı tebessümle karşılamışlar ve sadece martaval diye adlandırmışlardı. Evet, Marco Polo yine diyor ki, Hambalık yani Pekin civarındaki dağlarda siyah taşlar vardır. Halk bunları toplar ve kuru odunla tutuşturup yakar. Bu taşlar yandığı zaman öbür yakıtlarla ölçülemeyecek derecede fazla sıcaklık hasıl eder. Üstelik kızardıktan sonra dumanı kalmaz ve harareti uzun süre aynı şiddette devam eder. Evet, şüphesiz ki hemşerileri yanan siyah taşlara da inanmamışlardı değerli dinleyiciler. Halbuki bu, o devrin Avrupa'sı için henüz meçhul bulunan maden, kömüründen başka bir şey değildi. Marco Polo, seyahatnamesinin bir yerinde de şöyle diyor. Çinliler bir cins taşı döverek lifler haline getirirler ve bundan kumaşlar dokurlar. Bu kumaşlar ateşe sonuna kadar dayanıklıdır. Hatta bundan yapılan mendili bir süre kullandıktan sonra ateşe atarsanız kirleri yanarak kendisi temizlenmiş olur. Evet, bu gülünç bir palavra olarak kabul edilmişti. Çünkü ateşte yanmayan bir kumaş düşünülemiyordu. Halbuki onun bahsettiği şey sadece amyant idi ve o zaman Çinliler tarafından keşfedilmişti. Avrupa ise amyantı tanımak için daha yüzyıllar boyu bekleyecekti. Ve ancak ondan sonra büyük seyyahın doğru söylediğini anlayacaklardı. Bunun gibi kuvvetli patlayıcı maddeler, garip hayvanlar ve bitkiler, Asya'nın ıssız ve ücra çöllerinde rastlanan ses ve ışık serapları, Avrupa'nın tanımadığı ayrı ve ileri bir medeniyet, meçhul milletler, duyulmamış adet ve hayatlar, sayısız dinler ve inanışlar Marco Polo'nun kitabında yer almıştır. Çok sonraları bunların hepsinin doğru olduğu meydana çıktı. Bütün bunlarla beraber onun seyahatnamesinde olmayacak şeyler de yok değildir değerli dinleyiciler. İşte bunların hakikaten martaval olduğu bugün artık anlaşılmıştır. Marco Polo gibi gördüklerini sadakatle nakleden bir seyyahın böyle bir fanteziye neden kapılmış olduğunu anlamak mümkün değil. Bu herhalde pek fevkalade şeyler anlatmak ihtiyacından veya nasıl olsa kendisine inanmayan hemşerileriyle biraz eğlenmek hevesinden doğmuş olsa gerek. Mesela koca seyyah bize Bengal körfezindeki Andaman takım adalarından Angammanan'da gövdeleri üzerinde köpek kafası taşıyan insanlardan uzun uzun bahsediyor. Hatta kitabına bunlardan resimler bile koymuş. Çünkü buradaki yaşayanları biliyoruz, böyle kimseler yok orada. Bunun gibi Marco Polo Sibirya'da pek garip insanların bulunduğunu kaydediyor. Sonra bunlardan bazılarının tek bir ayağı olup seke seke yürüdüklerini, bazılarının da kafasız olup kaş, göz, burun, ağız, bıyık, sakal gibi şeylerin göğüslerinde olduğunu anlatıyor ve resimlerini sunuyor. Yine onun anlattığına göre Hindistan'ın denizlerinden birine yakın iki tane ada varmış. Bunlardan birinin bütün halkı erkek, öbürünün ise bütün halkı kadın. Yılda bir kere Mart ayında erkekler öbür adaya geçerek 3 ay kalırlarmış. Bunun dışında iki ada arasında hiç temas olmazmış. Doğan çocukların içinde erkek olanlar belli bir çağa gelince erkekler adasına göçerlermiş. Marco Polo pek inanılmayacak bir şey anlatacağı zaman bunu bizzat görmeyip duyduğunu kaydediyor. Mesela meşhur Zümrüt'ü Anka kuşunu böyle anlatıyor. Kendisi bu hayal kuş hakkındaki efsaneyi anlattıktan sonra bu kuş o derece kuvvetlidir ki bir fili yakaladığı gibi havalandırır ve hayvancağızı yükseklerden yere atar. Böylece paramparça ettikten sonra yanına iner ve avını rahat rahat yer diyor. Değerli dinleyiciler, Marco Polo seyahatlerinin her ikisinde de Anadolu'dan geçmişti. Anadolu'da o zaman Selçuklu Devleti vardı. Zaten kendisi de Selçuklu Devleti'nden ve Selçuklu şehirlerinden bahsediyor. Daha sonra Ermenistan'dan bahsediyor. Ermeniler hakkında pek o zaman Ermeni sınırı Sivas'ta başlıyordu. Selçuklu ülkesi buraya kadar hüküm sürüyordu. Ermenilerden pek iyi şeyler söyleyerek bahsetmiyor. Biraz din farkının getirdiği peşin hükümler olsa gerek. O zamanlar Erzincan'ın çok büyük bir şehir olduğunu ve burada dünyanın en güzel kitap cildinin yapıldığını söylüyor. Bayburt'tan bahsediyor. Bayburt'taki gümüş madenlerinden bahsediyor. Zengin bir şehir olduğundan bahsediyor. Türklerin göçebe hayatından bahsediyor. Kışın bu havaliye geldiklerini, yazın ise güneye indiklerinden bahsediyor. Daha sonra Gürcistan havalisinden bahsediyor. Ve Gürcistanlıları Ermeniler kadar kötülemiyor. Onlar da ayrı bir mezhepten olmakla beraber onları o kadar kötülemiyor. Ortodoks onlar. Gürcistan'ı teferruatıyla anlatıyor ve Türklerin Gürcistan'ı kolay kolay hakimiyeti altına alamadıklarını, çünkü dağlarla ve sık ormanlarla kaplı olduğunu, kolay geçit vermeyen bir yer olduğunu söylüyor. Bu havalide irili ufaklı küçük site devletlerinin olduğunu, ne Ermenilerin ne Gürcülerin tam manasıyla bu havaliye hakim olamadıklarını, kimi yerlere Türklerin, kimi yerlere Arapların, kimi yerlere de diğerlerinin hakim olduğunu söylüyor. Daha sonra Kuzey Irak'ı anlatıyor değerli dinleyiciler. Kuzey Irak'ta ki Kürtlerden bahsediyor. Bunlardan kiminin Müslüman, kiminin Hristiyan olduğunu, sert mizaçlı insanlar olduğunu anlatıyor. Ve Musmuş ve Mardin'de pamuklarıyla ünlü olduklarını bu iki şehrin ve çok iyi kalite pamuk yetiştirildiğini ve buradaki pamuklu dokumaların son derece kıymetli olduğunu, namlı olduğunu anlatıyor. Enteresan. Muş ve Mardin havalesindeki bu pamuk ekimi. Daha sonra Bağdat'tan bahsediyor. Bağdat çok meşhur bir İslam merkezi. Buranın gerek zenginliğini, gerekse ilim bakımından ileriliğini anlatıyor. Ve Hülagu'nun 1258 yılında Bağdat'ı yakıp yıktığından ve burayı perişan ettiğinden bahsediyor. Daha sonra Tebriz'i anlatıyor. Tebriz'in de zengin el sanatlarının çok ileri olduğundan bahsediyor. Ve burayla alakalı burada mecusilerin de yaşadığını, ateşe tapanların da yaşadığını anlatıyor ve bu ateşe tapanlarla ilgili bazı geleneklerden ve adetlerden bahsediyor. İran'dan boylu boyunca geçti malum. İran'da yaşayan insanların çok vahşi olduğunu, sadece gelip geçen yabancılara karşı değil, buranın yerli halkına, yani kendi adamlarına karşı da son derece gaddar olduklarından bahsediyor. Bu havalede yetişen mahsullerden bahsediyor. En çok yetişen mahsulün pamuk olduğunu ve hem de iyi cins pamuk olduğunu anlatıyor. İran'ın doğu sınırındaki Kirman şehrinden bahsediyor. Kirman şehrinin çok muazzam silah imal eden bir şehir olduğunu anlatıyor. Bilhassa kadınlarının ince iğne işlerinde çok usta olduğunu söylüyor. Zaten iyi kelimesinin bir adı da Kirman'dır. Kirman eğirmek. Hanımların vaktiyle yaptığı en meşhur işti. İsfahan'dan bahsediyor. İran şehirleri içinde adam öldürmede, soygunda, her türlü ahlaksızlıkta birinci gelen bir yerdir. Bütün çalıntı mallar İsfahan'da toplanır diyor. Demek İran eskiden beri problemli bir yermiş. Rodbar'dan bahsediyor. Rodbar Moğol ududuna yakın artık. Burada bol miktarda buğday ve meyve yetiştiğini, ikliminin yumuşak olduğu için otlaklarının çok geniş olduğunu söylüyor. Böylece Lahor'a geliyor. Lahor'un güzel bir şehir olduğunu, zengin bir şehir olduğunu anlatıyor. Daha sonra Hint Okyanusu'ndaki Hürmüz'e geçmiş. Buranın kıymetli taş ticaretinin yapıldığı bir yer olduğunu söylüyor. Ve burada bir pazar kurulduğunu, kıymetli taş ve kıymetli kumaşların burada alınıp satıldığını söylüyor. Ve burada gemi imalatından bahsediyor. Gemi imalatının çok enteresan yapıldığını söylüyor. Bizim memlekette diyor tekneleri çiviyle yaparlar. Burada öyle değil. Tahtaları sağlam sicimlerle birbirine bağlıyorlar. Bu sicimler Hindistan cevizi ağacından kopardıkları liflerle pekiştiriliyor. Yani kendilerine has tekneleri var diyor. Tuzlu suda bunlara hiçbir şey olmuyor. Yani tahtaları birbirine bağladıkları ipler tuzdan, tuzlu sudan mutazarrı olmadığı gibi tersine epey dayanıyor. Demek ki her yerin kendine göre bir adeti var ve oraya göre insanlar tedbir alabiliyor. Burada ölüm rüzgarı denilen bir rüzgarın olduğunu, çok sıcak estiğini ve o zaman şehirde hiç kimsenin kalmadığını söylüyor. İşte eğer bu ölüm rüzgarı esildiği zaman Hürmüz'ün işgal edilebileceğini söylüyorlar. Hakikaten Kirman kralı bu şekilde Hürmüz'ü ele geçirmiştir diyor. Memlekette ölüm nispetinin çok yüksek olduğunu, yani Hürmüz şehrinde çok yüksek bir ölüm nispeti olduğunu söylüyor. Hemen her gün birkaç ailenin evinde ölüm ayinleri yapıldığından bahsediyor. Hatta ölü evinde bağırıp çağırmayı, kendini kahretmeyi, ağıt tutmayı iş edinmiş kadınlar var diyor. Parayla çağrılıyor bunlar diyor. Yas evinde sanki kendi ölüleriymiş gibi bağırıp haykırıyor ve kendilerinden kendilerini kahrediyorlar diyor ve buna şaşmış seyyahımız Marco Polo. Marco Polo Hürmüz'den sonra tekrar kuzeye doğru gidiyor. Issız bir çöl geçtikten sonra öyle bir memlekete geliyor ki bu memleket Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'dir. Ve malum Hasan Sabbah'ın bir batini olduğunu, çok muazzam dağlar arasında çok muazzam bir saray ve bahçe yaptığını, bu bahçeye cennet adını verdiğini, adamlarını da esrara alıştırdığını ve bu bulunduğu yerin cennet olduğunu alıştırdığı bu gençlere her türlü kötü işi yaptırabildiğini söylüyor. Fakat o geldiğinde artık Hasan Sabbah kalmamıştı. Çünkü Hülagu Bağdat'ı işgal ettikten sonra dönmüş, bu korkunç şeyhin yaptıklarını işitmiş ve şehrin üzerine yürümüş. Şehrini de, cennetini de, şatosunu da 3 uzun yıl muhasara ettikten sonra şeyhi de adamlarını kılıçtan geçirmiş. Alamut Kalesi'nde taş üstünde taş bırakmamış. Hasan Sabbah bu meşhur şeyhin adı. Hülagu, yani dünyada zalimliğiyle meşhur olan Moğol İmparatoru, İlhanlı hüküm İmparatoru da değil zaten, İran valisi Hülagu, Cengiz Han'ın torunudur. Çok Müslümanlara çok büyük zarar vermiştir ama bu Hasan Sabbah'ı öldürüp de kalesini ortadan kaldırmakla da İslamiyet'e büyük bir hizmet etmiştir. Boşuna dememişler. Allah bu dini facir kimselerle, kötü kimselerle de kuvvetlendirir. Evet, seyyahımız bu Alamut şehrinden doğuya doğru yola koyuluyor. Artık Müslümanların hakim olduğu ve yoğun biçimde Müslümanların yaşadığı şehirlerden bahsediyor. Şibirgan şehrinden bahsediyor ki dünyanın en lezzetli kavunu buradadır. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güzel bir kavun olmadığını söylüyor. Kavunu dilim dilim kesip güneşte kuruttuklarını, tadının daha da arttığını ve daha sonra kavun mevsimi geçtikten sonra da bu kavun yediklerini anlatıyor. Daha sonra Belh şehrinden bahsediyor. Belh şehri Moğollar tarafından yakılıp yıkılmış bir şehir. Fakat Moğollar buraya gelmeden önce buranın çok mamur bir şehir olduğunu kalıntılarından anladım diyor. Büyük İskender'in buraya kadar geldiğini ve 3. Darius'un kızıyla burada evlendiğini söylüyor. Bel, Nuh peygamberden sonra kurulan şehirlerden birisidir ve Selçukluları, Büyük Selçukların önemli şehirlerinden birisiydi. Tabii daha sonra doğuya gidiyor. Çünkü onun istikameti Çin'dir. Yolda tuz yataklarına rastlıyor. Dünyanın en güzel tuzlarından birisinin burada çıktığını söylüyor ve tuz yataklarından nasıl tuz elde edildiğini uzun uzun anlatıyor. Buranın insanlarının diyor çok sert sinirli olduğunu söylüyor. Sıcakkanlı oldukları için de çabuk adam öldürdüklerinden bahsediyor. Başlarına da türban gibi bir şey bağladıklarını, çok muazzam avcı olduklarını söylüyor. Bundan Müslüman değil tabii bu anlattıkları. Farklı bir Talikhan'da yaşayan farklı bir ırk, Sihlere benziyor anlattığından. Açıkça Sih demiyor ama Sihlere benzettiğini anlıyoruz. Daha sonra Bedahşan'dan geçiyor. Burada yakut çıktığını ve zengin bir yakut yatağı olduğunu söylüyor. Fakat hükümdarın izni olmadan kimse bu yakut ve gümüş çıkan dağlardan maden çıkaramadığını söylüyor. Hükümdar gerek gördüğü zaman kendi adamlarını ve işçilerini bu dağa gönderir. Onlar da kendilerine ne kadar emredilmişse o kadar kıymetli taş çıkarırlar diyor. Böylece ekonomiyi kontrol altında tutuyor hükümdar. Ve aynı zamanda da bu taşları hazinesi için veya dost ve komşu hükümdarlara hediye göndermesi gerektiği zaman çıkarır. Bunun dışında diyor burada çıkaramaz. Çünkü herkes kazmayı küreye kapıp da Siginan Dağı'na gider, kıymetli taş ve maden çıkarmaya başlarsa yakutun da gümüşün de değeri düşer diyor. Tabii bu da memleketin değerini ve ekonomisini oldukça güçlendiriyor diyor. Burada Marco Polo'nun dikkatini çeken bir şey var. İnsanların, erkeklerin son derece iyi avcı olduğu ve elbiselerinde kısa olduğunu, kadınların bir kısmının pamuklu kumaştan yapılmış pantolon giydiklerini, bilhassa asil kadınların pantolon giymeyi tercih ettiklerini söylüyor. Üstlerine bol elbise, tünik giydiklerini söylüyor. Bol elbise kadınları şişman gösterirmiş. Erkeklerimiz şişman kadınlardan hoşlanır. Bunun için de kadınlarımız bol elbise giyerler. Böylece zayıf kadınlar da şişman gibi görünür diyor. Burası Bedahşan, yani Hindistan taraflarında bir memlekettir. Ve anlatılanlar da oranın Hint halkıdır. Keşmir'den bahsediyor. Keşmirlerin çok esmer olduğunu ve kadınların çok güzel olduğunu söylüyor. İkliminin müsait olduğunu, çok ormanların olduğunu, kolay kolay bir düşmanı burayı işgal edemeyeceğini söylüyor. Ve buradaki Budist halkın adetlerinden bahsediyor. Seyyahımız Hindistan'dan Pamir Yaylası üzerinden Kaşgar'a varıyor değerli dinleyiciler. Kaşgar bir zamanlar bağımsız bir hükümdarlıkmış, yani Uygur Devleti'ni kastediyor. Şimdi Kubilay Han'a bağlı diyor. Kaşgar çok güzel bir şehirdir, büyük bir şehirdir. Halkı ticaret ve küçük el sanatlarıyla gelişir. Eski bir medeniyet olduğu için ziraat de ileridir. Şehrin civarında büyük bağlar, bahçeler var. Bol meyve sebze yetişir, en çok da pamuk yetişir. Bölgenin en meşhur pazarıdır diyor. Daha sonra Yerkent, Semerkand'a yakın Yerkent'ten bahsediyor. Yerkent'ten sonra Kotan'a geliyor. Kotan'da da yine pamuktan bahsediyor. Bol miktarda pamuk yetiştiğinden bahsediyor. Ve burada garip bir adetten bahsediyor. Evli bir erkek seyahate gider de evinden 20 günden fazla ayrı kalırsa karısı başka bir erkekle evleniyor. Adam da seyahatteyken dilerse karısından başka bir kadın arıyor, alabiliyor. Bu adet Pem eyaletinde çok yaygın diyor. Pem, Müslümanların ve gayrimüslimlerin karışık yaşadığı bir şehir. Anlattığına göre Marco Polo'nun, bu adette olsa olsa bu gayrimüslimlere ait bir adet olsa gerek. Buradaki kasabaların çok zengin olduğunu söylüyor Marco Polo. Uzun bir seyahat geçiriyorlar bu havalide. Fakat hep zengin şehirlerden bahsediyor. Daha sonra Budistlerin yaygın olarak yaşadığı memleketlere geliyorlar ve burada Budist adetlerini uzun uzun anlatıyor. Budistlerin nasıl ibadet ettiklerini, bir ölü öldüğü zaman Budistlerin nasıl bir ayin yaptıklarını uzun uzun anlatıyor. Müziğe çok düşkün olduklarını söylüyor. Varsa müzik, yoksa müzik, çalsınlar, dans etsinler, eğlensinler, başka bir şey bilmiyorlar diyor. Bir de enteresan bir adetten bahsediyor. Bu havalide yaşayan Kamullara ait, Kamul şehrindekinin halkına ait Kamullular, misafirlerini ağırlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. O kadar ki eğer misafir erkekse evin sahibi hanımını ona teslim ediyor ve birkaç gün gidip başka yerde kalıyor. Kamullular bundan hiç de utanmıyorlar, buna ahlaksızlık kabul etmiyorlar diyor. Değerli dinleyiciler, bu anlatılan hadise gayrimedeni toplumların çoğunda adetti. Sibirya'da, Eskimolar arasında ve yakın zamana kadar Hollanda'da bu adet, yani Gürcistan'da bu adet vardı. Gelen misafire evin karısının, kızının teslim edilmesi buralarda ayıp karşılanmıyordu. Daha sonra Kubilay bu adeti yasakladı. Ve bu şekilde davranan Kamullulara çok ağır cezalar vereceğini söyledi. Kamullular Mongu Han dedikleri Kubilay Han'ın bu emrine istemeye istemeye uydular. Fakat 3 yıl sonra Kamul yaşlıları toplanıp Mongu Han'a gitmeye ve yalvar yakar ederek bu adetlerini devam ettirmek üzere izin istediler. Bu adeti yaparak tanrılarının kendilerine bereket temin ettiğini söylediler ve izin istediler diyor Mongu Han'dan. Mongu Han, madem siz bu ahlaksızlığı sürdürmek istiyorsunuz, kendi kendinizden utanın, alnınızdaki leke size aittir diyerek izin verdi. Ve Kamul yaşlıları Mongu Han'ı, yani Kubilay Han'ın bu sözlerini sevinçle karşılayarak memleketlerine döndüler diyor. Marco Polo bu havalideki Budistlerin ibadetleri ve Budist adetlerinden çok bahsediyordu dedik. Bunlardan en çok dikkati çekenlerden birisi de Budistlerin yılda 5 günlük et ne av hayvanı yemediklerini, din adamlarının ise hiç et yemediklerini söylüyor. Bir Budist rahip, hem de derecesi yüksek bir Budist rahip 30'a yakın kadın alabiliyor. Her evlenişinde de karısına para, mücevher, sığır veya koyun sürüsü gibi kıymetli şeyler veriyor. Bununla beraber ilk karısı sonradan aldığı kadınlardan daha üstün bir hukuki duruma sahip oluyor. Erkekler burada yeğenleriyle evlenebiliyorlar. Hatta üvey anneleriyle evlenenler de var. Yani mesele şu ki burada kimsenin ahlaksızlık olarak tavsif etmediği hareketlerin pek çoğu bizim memleketimizde yasaktır ve ahlaksızlıktır diyor. Marco Polo seyahatnamesinin bu bölümünde Cengiz Han'ın tarihinden kısaca bahsediyor ve daha sonra Kubilay Han'ın Çin'e nasıl imparator olduğunu anlatıyor ve Moğollardan bahsediyor. Moğollar hakkında da dikkatini çeken bir şeyi anlatıyor. Ne kadar uzakta ölürlerse ölsünler, isterse 100 günlük mesafede olsunlar, ileri gelen kişiler büyük bir merasimle Altay Dağı'na cenazeleri götürülür ve burada gömülür diyor. Yine çok garip bir hususiyet var. Bir han ölürse cenazesi merasimle gömülmek için Altay Dağı'na götürülürken yolda karşılarına çıkan kim olursa olsun hemen onu kılıçtan geçiriyorlar. Ta ki öteki dünyada hanlarına hizmet etsinler. Yine han ölünce onun en iyi cins atlarını da öldürüyorlar. Atlarının da öteki dünyada ona hizmet etmesini. Hatta rivayete göre Mongu Han öldüğü zaman cenazesi Altay Dağları'na nakledilirken yolda karşılarına çıkanları hemen kılıçtan geçirdiklerini ve Mongu Han'ın cenazesi Altay Dağı'na varıncaya kadar 20 bin kişinin kafasının uçurulduğunu tahmin ettiklerini söylüyor. Bu kadar enteresan adetleri var. Bunun dışında ne yedikleri, ne yaşadıkları, kadınlarının halleri, çocuklarının hallerini uzun uzadıya anlatıyor Marco Polo. Değerli dinleyiciler, Marco Polo'nun seyahatnamesini bu hafta bitiremedik. Ama bazı enteresan anekdotlar naklettik. Önümüzdeki programlarda da inşallah fırsat olursa yine Marco Polo seyahatnamesinden bahsederiz. Buradaki enteresan hadiseleri ve Marco Polo'nun bu uzun Orta Asya seyahatinde yaşadığı hatıraları hep beraber sizlerle paylaşırız. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyiciler.
Hatıralar.